Podcast dinle.
Dost muhabbeti başlıyor. 91.6 KIS FM'de bugün konuğum sevgili Özgün Öztürk. Türkiye hayvan hakları savunuculuğunda büyük bir ismi olan kale taşlarından birisi. Yaşam Hakkına Saygı Derneği kurucu başkanı. Sevgili Özgün Öztürk, hoş geldin.
Hoş buldum.
Gözü doldu nedense.
Duygulandım.
Duygulandım. Özgün'le dostluğumuz herhalde 20 senenin üzerindedir diye düşünüyorum.
Evet.
Türkiye'de birçok yapılmış şeyi Yaşam Hakkına Saygı Derneği başlattı. O yüzden başlamadan hemen teşekkür etmek istiyorum. Özgün, önce seni bir tanıyabilir miyiz? Özgün Öztürk kimdir, neler yapar?
Yaşam Hakkına Saygı Derneği kurucu başkanıyım. Hala da başkanıyım. Bu herhalde ölene kadar devam edecek bir titrim. 9 Eylül İngilizce İşletme mezunuyum. Şu anda yaptığım meslekler, işte çevirmenlik yapıyorum. Dublaj çevirmeniyim. Metin yazarıyım. TRT Belgesel'de belgesel metinleri yazıyorum. Çocuk romanlarım var, 3 tane.
Hı hı.
Yine köşe yazarlığı yapıyorum. Bir yaklaşık 15 yıl oldu herhalde. Farklı gazetelerde, dergilerde. Halen de 4 pati bir kuyruk dergide köşe yazarlığı yapıyorum. Başka ne yapıyorum? Galiba
daha
şu
ne yapacaksın?
Anda bu kadar geldi aklıma.
Peki biraz da Yaşam Hakkına Saygı Derneği'nden bahsedelim istiyorum. Yaşam Hakkına Saygı Derneği'nin bu sene kaçıncı yılı, neler oldu?
14. senedeyiz. Hı hı. Ama aslında önce bir web sitesiydi. Aslında ilk barınak gönüllüsüyken köpeksahiplen.com adında bir site kurduk. Burcu var, Amerika'da arkadaşım. Ataşehir barınak gönüllüsüydüm ben. Hani bütün ilk konsantrasyon oydu. İlk farkındalığım orada oluştu zaten. Yani ondan önce açıkçası sokak hayvanları bir şekilde karnını doyurur. Hani bulurlar çöpten yemek kafasında. Genel toplumun geneli gibi benim de öyle bir algım vardı. Bir barınağa gittikten sonra 2 yıl barınak gönüllüsü oldum. Her pazar izin günümde barınağa gidip çalıştım bir fiil. O zaman köpek sahiplendirmek üzerineydi bütün şey. Yani konsantrasyon.
Beyaz yakalı günlerim.
Evet, beyaz yakalı günlerim. Sonra tabii işin içine girip de bir sürü şey öğrendikçe, farkındalığın genişledikçe olayın yine sadece barınaktan ve sahiplendirmeden ibaret olmadığını görüyorsun. O noktada Yaşam Hakkına Saygı.com doğdu. Yani tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulan bir dünya için çalışmak lazım. Toplumu bilinçlendirmek lazım ilkesiyle yola çıktık. Sonra şunu gördük. Yerel yönetimler üzerinde daha etkin olmak istiyorsak, özellikle işte hayvana şiddet olaylarında belediyeler o zaman çok yoğun, biliyorsunuz, zehirleme, itlaf yapıyorlardı.
Çünkü biz gönüllüler de çok bilinçli değildik. Belki bu baskıyı kuramıyorduk o dönem üzerlerinde.
Tabii. O zaman da işte sivil toplum örgütü olma zorunluluğu doğuyor. Yani bir sivil toplum örgütü olduğunuzda hem toplumu örgütlemek adına, güven sağlamak adına da önemli bir şey. Yerel yönetimler üzerinde baskı oluşturmak adına da önemli bir şey. Yani devletin de ciddiye alması adına önemli bir şey. Böyle dernekleştik. Dernek olarak işte 14 yıldır devam ediyoruz.
Sanırım Türkiye'deki hayvan hakları derneklerinin de doğuş dönemi aslında o dönemdir. Belki bir Türkiye Hayvanları Koruma Derneği daha eski ama onun dışındakilerin çoğu eş zamanlı derneklerdir
herhalde. Evet, bizden önceler var ama çoğunluk o dönem, sonra da şimdi bu dönem. Yani bayağı bir...
Şimdi maalesef bu dönem.
Bayağı bir çok var yani. Artık ben de bilmiyorum ne kadar çok. Bu arada biz derneği kurarken benim en büyük hayalim çocukları eğitmekti. O yüzden
neyse, şimdi ben yapıyorum.
Evet, bayılıyorum sana. Hem insan hem hayvan, yani sadece hayvan koruma derneği değil aslında Yaşam Hakkına Saygı, bu arada tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyulması ilkesiyle kuruldu.
Peki şimdi neler yapıyor Yaşam Hakkına Saygı Derneği, bu zamanlarda neler yapıyor?
Yani şu anda bir sürü şöyle bir şey oluyor. Köpek ya da kedi kurtarıyorsunuz. Ondan sonra onları yuva bulamazsan, ki mesela 6 yıldır himayede olan felçli köpekler var. İşte Manisa barınağından çıkartmıştık. Felç kaldılar. Geri barınağa bırakma şansımız yok. İşte gençlikten dolayı felç oluyorlar. Ama kimisi mesela sonra yürüyor. Ama yine de sahiplendiremiyorsunuz. Onlara baktırıyoruz, yani bakıyoruz. Aynı şekilde kediler var işte. Hasta,
körler var, arada körler, paylaşıyorsun.
Evet. Körlere ayrı bir şeyim var, kör kedileri. Evde de kör kedim olduğu için. Barınaklardaki gönüllüler de bunu biliyorlar. Yani mesela işte Ataşehir Barınağı'ndaki veteriner hekim benim ta o zaman gönüllü olduğum zaman başlamış olan Günsel'i, çok inanılmaz da tatlı bir insandır. Kör kedi geldiğinde haber veriyor, alıyorum. İşte geçici yuva alıyorum. Ama mesela geçen sene verdiği kör kediye 12 ay, 14 ay sonra yuva buldum. Sürekli aradım, 14. ayda buldum. Yani onlara yuva bulana kadar alıyorum. Çünkü bir kör kedi için barınak
kabus.
Korkunç bir yer.
Bir kısa müzik arası verelim. Sonra biraz daha bu kör kedilerden bahsedelim istiyorum. Dost Muhabbeti devam ediyor. Pazar akşamı sevgili Özgün Öztürk'ü Kiss FM stüdyolarında konuk ediyoruz. Sevgili Özgün, demin dedik ki engelli hayvanlar. Engelli hayvanlar da var ve asla vazgeçilmemesi gerekiyor. Senin özel zaafın kör kediler. Kör kediyle yaşamak kolay mı?
Çok kolay.
Ben deneyimlediğim için çok biliyorum. Benim de evde bir kör kedim var biliyorsun. Hiçbirinden bir farkı yok. Hepsiyle birlikte çete olup aynı azgınlıkta yaşıyorlar. Ne yapmak lazım? Bir kedi kör kaldığında ya da henüz kalmadan aslında belki bir şeyler yapmak lazım.
Ya şimdi şeylerde özellikle yavru kedilerde çok yaygın bir virüs var.
Hı hı.
Aslında çok basit, işte bir eczaneden alınacak bir göz kremiyle 2 gün sürüp tedavi edilebiliyor. Basit bir enfeksiyon bu. Ama bilinmediği için uzun vadede öyle kaldığında kör kalıyor. Kör olma olasılığı olan bir hayvan gördüğünüzde, eğer İstanbul'daysanız mesela Murat Şaroğlu'nu ben
çok yakında konuk ediyoruz kendisinde.
Öneriyor olacağım. Çünkü gerçekten tek o konuda. Hatta bizim gözleri yerinden çıkarılmış, böyle basınç uygulanmış bir Karamcan diye köpeğimiz var, hala 2,5 senedir bizimle. Apar topar onu Murat Hoca'ya götürdük. Gözlerini yerine taktı tabiri caizse.
Sihirbaz diyorum bazen,
evet,
gülüyor.
Yani o buradalarsa muhakkak Murat Şaroğlu'nu öneririm. Ama başka şehirlerde de hekime götürmelerini öneririm. Kör kaldıysa artık aslında kör hayvanı sokakta yapma şansı, yaşama şansı hiç yok. Yani mümkün değil öyle bir şey. Ama evde de bir o kadar kolay, bakımında hiçbir şey olmayan, bakımı lafı bile aslında doğru değil. Yani
seninle kör hayvanı yaşıyor
tabii,
zaten.
Kör hayvanı ilk sadece şunu yapacaklar. İşte ilk tuvalet yapacağı kumuna koyuyorsunuz. Körler adım sayarak zaten ertesi sabaha ya da akşama kadar, yani 24 saat içinde maksimum bütün evin haritasını çıkarıyor. Hiçbir aşağıya çarpmadan çok rahat dolanabiliyor.
Hatta benim kör kedim evdeki en uyumlu kedim. Çünkü üstlere çıkmıyor, bir şey devirmiyor. Hep bildiği yerlerde olduğu için sanırım hani sürünün içindeki en uyumlu kedi olduğunu düşünüyorum.
Evet, hiçbir şey devirmiyorlar. Yani her şeyin yerine, hani onun önüne bir şey çıkartmadığınız sürece, farklı bir şey koymadığınız sürece bir şeye çarpıp devirmesi mümkün değil. Sese çok duyarlılar ve kokuya duyarlılar. Onlarla görüyorlar zaten ses, hı-hı, ve kokuyla. Mesela bazen şaşırıyor. Mualla benim kör kedimin adı. Şaşırıyor böyle bir, hani biri var orada ama kim, eve yeni girmişim, yeni fark etmeden girmişim. Hemen sesleniyorum, "Muayla" diye hemen mırk mırk mırk başlıyor böyle tatlı tatlı hareketleri. Evet. Yani çok kolay sahiplenilebilir kör kedi. Bir de felçli hayvan aynı şekilde.
Tabii bir de Özgün'de bitmez, bir de evinde kargası var. Bir de engelli karga var. Sanırım herhalde bir 5-6 yıl oldu diye düşünüyorum.
7. yıldayız. 7. yıl. Bacaklarından biri aslında sakattı. O diğerini de ona uyumladı. Dirseklerinin üstünde böyle yürüyor. Kanatları da sağlam değil. Yani yükselemiyor.
Hı hı.
Uçuş yapamıyor. 2-3 metre yatay gidebiliyor. Frida adı.
Hı hı.
Normalde bu şekilde sakat olan kargalar, uçamayanlar 2-3 sene maksimum yaşarmış. Hatta Nilay Tesay, onu da buradan sevgiyle selam
konuğumuz oldu. Çok sağ olsun.
Veteriner hekim. Nilay diyor ki senin sevginle yaşıyor bu kadar. Hala yaşıyor olduğunu inanamıyor yani. Nasıl yaşıyor? Yaşıyor vallahi. Bu arada Roka ile büyüdüğü için benim vefat eden köpeğimle mutlu olunca havlıyor.
Şey, seni koymuştun görünce... onu. Koymuştun videosunu, görmüştün.
Seni görünce havlıyor. Havlayarak seviyor.
İşte işin özü engelli hayvanlar diğerleri kadar sevgi gördüğünde, daha fazlası bile değil, sadece diğerleri kadar sevgi gördüğünde gayet güzel yaşıyorlar.
Kesinlikle. Bu arada felçli, biliyorsun Arthur felçli, hı-hı, önceden. Onu da söyleyelim.
Hani felçli gönlü köpek, kalmasın
evet,
Arthur.
Evet, yani felçli köpek, bir de felçli kedim var, Gümüş. Felçli kedi köpek bakmakta da aslında çok bir şey yok. Aynı insan yavrusuna bakar gibi benziyorsunuz. Bazısı kendi yapamıyor tuvaletini. Onda da masajı siz yaptırıyorsunuz. Yani işte karnından sıkarak sabah akşam mesela Gümüş'e tuvaletini ben yaptırıyorum. Başka hiçbir zorluğu yok. Yani hani toplasan 3 dakika sabah 3 dakika akşam veriyorum ve konu kapanıyor yani. Hı hı. Diğer kedilerim kadar da sağlıklı, hatta
daha... sağlıklı kedi yok evde zaten. Diğer kedilerim kadar sağlıklı diyor. Kimi kör, kimi felçli olduğu için. Yine çok eğlendik. Özgün, bir müzik arası verelim. Sonra biraz daha Yaşam Hakkına Saygı Derneği'nden konuşalım. Dost Muhabbeti kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi ben Özgün'e şunu sormak istiyorum. Özgün, bir zamanlar Change.org yokken, henüz dilekçeler yeni yeni yazılıp belediyelere giderken, havalarda uçuşurken tabiri caizse, sessiz kalma, suça ortak olma.com diye bir site yarattın. Ve aslında bu toplu dilekçe işinin Türkiye'de ilk başlatılmasına sebep oldun. Biraz o dönemi anlatabilir misin? Bu sistem hala devam ediyor mu? Neler oluyor ve ne başarılar oldu? Onlardan konuşalım istiyorum.
Sessiz işsiz kalma, suç ortak olma aslında şey sloganıyla başladı. Ben o dönem zaten Facebook bile yoktu biliyorsun. Hı-hı. Sadece Yahoo gruplar vardı. Herhangi bir işte hayvana şiddet, tecavüz ya da itlaf vesaire bu gibi bir olay olduğunda ilgili belediye işte ya da ilgili kurum üstünde bir baskı sağlamak ya da yapanların işte cezalandırılması için imza kampanyaları yapıyorduk. Bunda yani şöyle oluyordu. Ben bir dilekçe yazıp hazırlayıp örnek dilekçe bütün Yahoo gruplara atıyordum. Ondan sonra da herkes gönderiyordu.
Sadece işte, ismini değiştiriyordu.
Evet evet. E-mailleri de vererek hani nerelere gönderilecekse. Aslında o dönem çok etkili oldu. Yani ilk başta bu da çok etkili oldu. Yani şöyle mesela Malazgirt'te bir kurtu yakalamışlardı. A Haber'e çıktı o zaman. Savaş'ın şeyine programına. Kurt köye inmiş. Garibim aç kalmış. Çöp karıştırırken yakalamışlar. Sonrası çok korkunç. Dilekçe hazırlayabilmek için A Haber'den CD istemiştim ben. Yani 50 dakika falan hayvanı ağzına işte sopa bağlayıp ayaklarını bağlayıp herkes fotoğraf çektiriyor, eziyet ediyorlar, böyle köy meydanına getiriyorlar ve sonra da etrafına topladım. Bir tek ağzından sopayı çıkarıp ayakları yine bağlı olan dört ayağı birden hayvanın üstüne kangalları salıp boğdurttular. O zaman gerçekten o zaman için inanılmaz bir rakamdı. Dünyanın her ülkesinden 15 bin imza şey gitti, mailde ben de olduğum için. Hı hı. Hepsini hatta database hazırlamıştık. Yani İtalya, Japonya, İngiltere, Amerika çok ses getirdi. O zaman işte ilgili köylülerin bulunmasını istedik. 225'er lira tabii. Para cezası kesildi. Yani çok büyük bir şey değildi.
Şimdi de olsa zaten daha fazlası olmayacak.
Yani ama hani bu bir şey oldu. En azından bundan sonrası için. Çünkü orada da bırakmadık. Bir sonraki aşama işte tespit edilsin. Hayvanları varsa el konsun. Hayvana şiddet yaptıkları için dedik. Tabii bunu işletmek isteyen bu mekanizmayı bir yerel yönetim olursa bu cezalar kesilir. Peşine onların da düşmesi lazım. Orada kaldı. Sonra bunlar böyle daha kolay olsun. İnsanlar daha rahat yapsın. Hani bu imza işini işte mail atmaya üşenenler vardı. O yüzden sessiz kalma suçortakolma.com doğdu. İşte insanların girip örnek dilekçenin altına şu anki change.org mantığıyla. Biz ama farklı olarak TC kimlik numaralarını da istiyorduk. Kimse görmüyor birbirininkini. Hı hı. Yani hiçbir yerde yayınlanmıyor. IP'yi de topladığımız için illegal bir şey yazanı da tespit edebiliyorduk, yapanı yani. Son onları hem online gönderip hem de hard copy basıp öne kapağa da imzayı koyup gönderince yani kaymakamların ne kadar ciddi aldığını gördüm. İnsanların telefon açıp işte Muş'tan bunu ciddiye alıp harekete geçirdiğini ve sorumluları hani suçları bulmaya çalıştıklarını gördüm. CHP meclise soru önergesi verdi. İlk yasa tasarılarında hatırlarsın o büyük eylem öncesi 100 bin imza topladık. Hı hı. O 100 bin imzayı da yine Cumhurbaşkanlığına gönderdik. O yasa tasarıları o zaman için geri çekildi. Yani bu tabii ki sadece imzalarla değil o yürüyüşün de etkisi var. Yani hepsi bütün yapılanlar çok kıymetli. Çok işe yarıyordu ama ne oldu? Bizim sitemiz Internet Explorer'a göre yapıldığı için altyapısı sonra Google Chrome çıktı. Biz ona uyumlu olmadığımız için yani yenisini de yaptırmak inanılmaz yüksek fiyatlar verdiler ve gönüllü kimseyi bulamadık. Yani bir şirket çıkıp da yazılım şirketi tamam biz yapıyoruz demedi ne yazık için. Ki. Kimden fiyat alsam bizi çok aşan rakamlar o öyle bir şey altyapı. Change.org evet çok güzel ama şöyle bir şey var orada benim bir sürüsüne ben imza vermiyorum. Sebebi de bir dilekçe devletin resmi kurumuna siz ciddiye alınmak için bir dilekçe yazıyorsanız, bir yaşam hakkı savunucusu olarak bir şey yazıyorsanız bunun bir dili var. Mektup arkadaşınıza bilmem ne yasaklansın. Bu kadar. Bitiyor dilekçe. Dilekçe değil o zaten. Yani o mektup.
Talep.
Talep. Yani biraz böyle şey, yani çok da basit aslında. İnternet artık Google'a dilekçe örneği yazdığınızda işte zehirleme dilekçe örneği, hayvan zehirlemesi, tahliyesi dilekçe örneği. Yani aslında bir sürü dilekçe örneği de çıkıyor. Biraz bunu bilinçli yapmak lazım. Yani bunların, bu işlerin gerçekten eğer sonuç almasını istiyorsak yani bu işten bir sonuç alalım, bu dilekçe bir yere gitsin, resmi kurumlar bizi ciddiye alsın, buraya imzayı ben çok toplayayım dediğinizde ona göre bir dil kullanmak lazım. Bunu da yeri gelmişken belirtmek istiyorum. Biraz dilekçe, resmi dilekçe yazmayı öğrenmek gerekiyor galiba.
Saygı görmek için önce saygı göstermek gerekiyor kuruma.
Evet, kesinlikle.
Bir kısa ara verelim. Sevgili Özgün, devam edeceğiz tekrardan. Dost muhabbeti kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili Özgün, arada Yaşam Hakkına Saygı Derneği'nin geçmişi sadece Türkiye ile de sınırlı kalmadı. Yurt dışıyla da bağlantılı projeler oldu. Ben çok zevkle izlediğim, dahil olduğum projeler de olmuştu. Dünyanın tek hayvan hakları partisi olan Hollanda Hayvanlar Partisi ile birlikte bir çalışma yapmıştınız. Bize biraz ondan bahsedebilir misin? Çünkü yeni dönemde bu tür iş birlikleri çok fazla yapılmıyor sanırım.
Yani ben ben de hiç duymadım aslında yapan başka. Hollanda Hayvanlar Partisi, dünyanın tek hayvanlar partisi. See the Truth ve Meet the Truth adında iki belgeseli var. Önce Meet the Truth, et gerçeğini biz. Hem Türkçe'ye çevirdik, hem işte seslendirme sanatçıları gönüllü olarak seslendirme yaptılar. Sonra da See the Truth, deniz gerçeği. Bu iki belgesel, yani birisi işte et üretimi, et üretimi de yanlış yani aslında. Hayvan zulmü gibi bir şey o da. Ama daha biraz topluma hani parmak salladığınızda çok fazla insanlara bir şey anlatamazsınız. Yani her konuda bu böyledir. O yüzden ben et gerçeği belgeselini bu anlamda çok doğru, çok mantıklı bir şekilde yapıldığına inanıyorum. Et tüketiminin işte hayvanların çıkardığı gazın dünyayı nasıl
etkilediği... İklim krizinden tut da nerelere vardığına kadar...
Anlatıyor ve şunu gösteriyor işte. Haftada bir gün et yemezseniz dünya üzerindeki etkisi. Ve bunu işte 6 gün olarak... insanlara belli şeyler de veriyor. Tabii arka tarafını da anlatıyor işin. See the Truth da deniz gerçeği, deniz balıklar işte bunlarla ilgili yine aynı şekilde. Bir noktada hani vegan olun demiyorum. Aslında vegan, vejeteryan ve veganlıkla alakalı bir çağrı gibi de düşünebilirsin. Ve gerçekten de hani hunharca tüketen, sadece tüketen hiç ve tabağına gelen şeyin canlı olduğunu düşünmeyen, yani onu düşünmemeyi de normal karşılıyorum. Bu arada suçlayarak konuşmuyorum. Çünkü hani başka bir şey görüyor orada. Aslında yemek formunda bir şey görüyor yani. Onun için o an gördüğü şey. Belki besleyip baksa kendi kesip onu oraya koyup yemez yani. Çoğu insanın yapmayacağını düşünüyorum. Bunu çok belgeyle, bilgiyle, belli bir şeye, bilgiye dayandırarak, merhamet dilenerek değil de aslında daha farklı bir şekilde yapıyor. O yüzden et gerçeği de, deniz gerçeği de çok kıymetli.
Hala izlenebilecek durumdalar mı?
Yani biz onları internette yayınlamadık. Hani küçük partlar halinde yayınladık. Ama gösterim yaptık bir sürü. İşte üniversitede, okulda yaptık. Hala da her zaman bize ulaşıp Instagram accountumuzdan, yaşam hakkına saygıdan gösterim yapmak isteyenlerle seve seve paylaşırız. Türkçe olarak gösterebilirler. Bilinçlenmek adına izlemek çok faydalı olacak.
Ki kaldı ki o dönemde aslında iklim krizinin geleceği nokta çok net gösteriliyordu. Şu günlerde tüm dünyanın yanmasıyla biz aslında tam da içine düşmüş olduk diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
O zaman bir müzik arası verelim. Biraz keyifli bir şeyler dinleyelim. Bakalım sonra neler konuşacağız. Sevgili Özgün, demin dedin ya aslında eğitim kısmı çok önemli diye. İşte okullara, çocuklara belgeseller gönderiyorum, izlemesini sağlıyorum dedin. Onun dışında senin çocuk kitapların var. Benim en sevdiğim alan olan çocuk kitapları var. Biraz onlardan bahsedelim mi? Yeni çocuk kitapları gelecek mi? Eskiler ne oldu, neler yapıldı?
Ya eskilerin artık baskısı yok. Yenisi de pandemiye kurban oldu. Yani tam pandemi öncesi aslında çok istediğim bir şeydi yeni kitap serisi. Ya da bunları başka bir şeyden tekrar çıkartmak, yayın evinden. Ama maalesef olmadı. O üç kitap, üçü de hayvanlarla ilgili. İşte birisi parkta geçiyor, bütün hayvanlar var içinde. Böyle biraz La Fontaine gibi. Orada hayvanlar konuşuyor. Diğer ikisi normal çocuk romanı. İlk kitabım olan Zeynep'in Dikenli Bebeklerini biliyorsun sen de.
Kirpi bebekleri.
Evet, onları Nusaybin'e götürdüm. İşte bir 3000 kitap götürdük. Nusaybin köylerindeki köy okullarına gidip elimle dağıttım. Galiba bu hayatta yaptığım en kıymetli şeylerden biriydi. Çok aşırı mutlu oldum.
Şimdi benzer hazları ben de aldığım için o kadar iyi anlıyorum ki seni. Yazmak, kitabın çıkması, yayınlanması hiçbir şey kalıyor yanında. Ta ki çocuğa ulaşıp, çocuğa dokunup, çocuğun gözünde yazdığının yarattığı etkiyi görene kadar, değil mi?
Ya bir de şey değil mi? Hani mesela gidip konferans yapıyorduk ya biz hep. Yaparız yani genelde gideriz okullara işte bir saat konuşuruz falan ama senin o kitapta anlatmak istediğin her şeyi kitaba koyabiliyorsun. Bence kitabın büyüsü o.
Şöyle bir güzelliği var. Ne anlatırsan anlat toz bulut olup yok olup gidiyor. Ama bir gün dünyadan gittiğinde geriye aslında çok kıymetli bir şeyler bırakmış oluyorsun. Varsın artık hani bu dünya üzerinde Özgün Öztürk olarak varsın.
Evet, ilk çıktığımda, ilk kitabım çıktığında çocuk kitabı. Hiç unutmuyorum. İzmir'e gidiyordum, İzmir fuarına. Sabah Nida Özbaşar'ını bilirsin. Onunla İşte yola çıkacağız, almaya gittik. Kitapları ilk defa elime aldım ve şey dedim, bu dünyaya artık bir iz bırakıyorum dedim.
Hep aynıyız. Bana da mesela her yeni kitap çıktığında, yayın evinden kargoyla geldiğinde her seferinde ayrı bir heyecanla açıyorum. Oysa ki hani ben yazmışım, defalarca kontrolünü görmüşüm, çizimini, renklerini, hepsini görmüşüm ama o ilk dokunduğun an bambaşka oluyor değil mi?
Evet. Sen de inanılmaz güzel. Hem kitap yazıyorsun hem okullara gidiyorsun. Yani hepsini bir arada yapıyorsun. Ben bayılıyorum ya.
İşte demin dedik ya bir iz bırakmak gerekiyor. Yeni nesil hayvan korumacıların yetişmesi için belki belki biraz tabandan çalkalamak gerekiyor diye devam ediyoruz.
En güzelini yapıyorsun.
Hadi bir müzik arası verelim. 91.6 Kiss FM'de Dost Muhabbeti devam ediyor. Sevgili Özgün, programı kapatmadan önce aslında senin biraz da uzmanlık alanın olan bir konuda sana fikir sormak istiyorum. Sosyal medya, bizim daha erken dönemde, hayvan korumacı olduğumuz dönemde olmayan birçok yeni uygulama var. Ve bu uygulamalar çoğu zaman hayvanın yararına kullanılsa da bazen hayvana zarar da veriyor. Hayvan hakları mecrasına da zarar veriyor. Sosyal medya kullanımı insanları bilinçlendiriyor mu? Doğru kullanılıyor mu? Sen bir uzman olarak bize bu konuda neler söylersin?
Ya şöyle bir şey, sosyal medya bir yerden iyi oldu. Hani her şeyden çok hızlı haberdar oluyoruz. Yani çok çabuk haberdar oluyoruz. Çok hızlı tepki göstermesini insanlara sağlıyoruz. Bazı olayları bu çözüyor. Ama bazen şöyle de bir şey var. Maalesef bir sosyal medya hastalığı var insanların. Yani oradaki o haz, işte ne kadar çok like aldım, ne kadar daha çok takipçim oldu uğruna bazıları, hep herkes değil, bazı şeyleri de kötüye kullanıyoruz. Yani mesela hayvana tecavüzün görüntüsünü dondurup, kapatıp, yani onu belki siyah beyaz yapıp sadece kişinin yüzünü alıp yayınlayarak da yapabiliriz biz bunu. Ama kalkıp tecavüzün videosunu yayınlıyorlar. Bunu ben doğru bulmuyorum. Bu çok normalleştiren, sıradanlaştıran, bir süre sonra insanlar bunu görmeye alışıyorlar. Birincisi. İkincisi, tecavüzcüyü teşvik ediyorsunuz. Yani
yapılabilir olduğunu gösteriyor.
Tabii. Yani bir yandan normal, yani şöyle düşünün, bir çocuğa, insan çocuğuna ya da bir kadına tecavüzü çekip yayınlıyor muyuz? Bu kadar saygıyı bence hayvanlar da hak ediyor. Yani tecavüzcünün fotoğrafı yayınlanıyor. Olay anlatılıyor, blurlanıyor. Yani aynı şekilde, işte bir kere hiç unutmuyorum, bir gazete yapmıştı bunu. Sırtından bıçaklanan bir kadının o sırtından bıçaklanmış kanlı halini yayınladı ve çok tepki gösterdi bütün Türkiye. Hı hı. Çok korkunçtu bu bence. Yani özel hayatı yani deşifre etmek, yani bir hastanın ameliyat sonrası fotoğrafını da çekip siz koyamazsınız. Onu da mesela ben yanlış buluyorum. Hı hı. İnsanlar ailesinden birilerinin fotoğrafını çekip paylaşıyorlar. Bunların hepsini ben yanlış buluyorum. Yani bu bir sosyal medya artık hastalığına dönüşüyor. Bir de bunu reyting için, daha çok takipçi kazanmak için kullanan sayfalar var. Yani bu ilgi çekiyor. Şiddet hep daha çok ilgi çekiyor. Hı hı. Onu ben bizim vakalardan da biliyorum. Yani hayvancık araba çarpmış, bacağı kırılmış. O kadar kimse üzülmüyor. Ama o hayvana birisi tekme atmış ve bacağı kırılmışsa ortalık kaynıyor. O postun altını sana anlatamam yani. Herkes lanet ediyor, işte bela akıyor, beddua akıyor. Ona daha çok üzülüyor. Ama kırık, tamam, evet, şiddette şey var. Kendini savunamayan bir canlıya yapıldığı için tabii ki bizi daha çok delirtiyor. O yüzden bu yoldayız. Hı hı. Zaten hepimiz. Yani birlikte bu yolda bu yüzden yürüyoruz. Ama öbürü de kırık. Yani onda da canı yanıyor. Hani daha az yanmıyor ya da daha çok yanmıyor öbürünün
ki. Daha da çabuk tamir edilebilecek bir kalp yarası aslında.
Kesinlikle. Ve bunu mesela şeyde çok yapıyorlardı. Bir dönem Facebook'ta, hiç unutmuyorum. Bunu anlatmak istiyorum. Bir fotoğraf düştü önümüze. Bursa'da olmuş bu olay. Paylaşın bu şerefsizler bulunsun diye. Bir sokak köpeğinin dört bacağından bantlamışlar. Böyle gri koli, büyük bantlar vardır ya böyle. Onunla ve ağzını bantlamışlar. Hayvan yerde yatıyor. İki tane genç çocuk üstüne basmışlar. Poz vermişler böyle. İşte bunlar Bursa'da, paylaşım bulunsunlar. Ben de tabii bu dilekçeci başı olarak sessiz kalma, suçu ortak olma altına girdim. Ama gayri ihtiyari hepimizin odağı tabii ki ilk anda köpeğin hali. Dedim ki Bursa'da olduğunu biliyorsanız o zaman yerini, mahallesini de biliyorsunuzdur. Yani bu şekilde burada paylaşmak yerine verin onu. Herkes suç duyurusunda bulunsun. Şikayetçi olsun. Cimer, bimer, neyse yani her yerde. Sonra bir anda şeyi fark ettim. Ağustos ayıydı. Adamların üstünde, çocukların üstünde
montlar var.
Kalın montlar, ayaklarında botlar. Kış günü. Bu benim çok yaptığım bir şeydi. İlk defa o gün köpeğin o hali o kadar hani üzdü, kızdırdı ki dikkat etmemişim. Aslında hep şey yapıyorum ben ve bunu hep öneriyorum. Google imajlara, yani fotoğraflara o fotoğrafı alıp yükleyin. Nerede olduğu Google'da çıkıyor. Bir yükledim. Olay aslında 2,5 sene önce Balıkesir'de olmuş. Bursa'yla falan da alakası yok. Zaten kışın olmuş. Mahallede köpek birini ısırdı diye güya bu gençler etkisiz hale getirmişler. Bir de böyle bir haber, etkisiz hale getirmek lafı kullanılıyor bu kadar iğrenç bir poz için. Aslında o kişi onu bulmuş internetten, yüklemiş. Sayfasından bir de paylaşım bulunsun dediği zaman, yani hani polis senin paylaştığın şeyden nereden haberi olacak da bulacak, hani o kadar
değil
aptalca.
Kendimizi fazla önemli hissediyoruz.
Evet, yani hani paylaşarak hiçbir şey bulunmuyor. Belki bunu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi artık Heidi var. işte uygulama, onu da söyleyelim. Haydi uygulamasına fotoğrafı yüklüyorsunuz, adresi yüklüyorsunuz. Polis hakikaten gidip buluyor ya da işte o hayvanı oradan alıyor. Lütfen TC kimlik numarası girerek, kendi adınızı soyadınızı girerek şikayetçi olmaktan korkmayın diyelim. Çünkü herkes şunu bir başkası yapsın, ben buna bulaşmayayım şeyinde. Öyle bir şey yok yani.
Öyle bir dünya yok. Birilerinin de baş kaldırması gerekiyor. Evet. Sevgili Özgün, ağzına sağlık. Geçmişe dair çok güzel şeyler konuştuk. Umuyorum yeniden projelerde yolumuz kesişir. Çok mutlu oldum seni gördüğüme. Teşekkür ediyorum geldiğin için.
Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. İyi ki çağırdım.
Görüşmek üzere. Efendim hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Önümüzdeki hafta yine buluşuncaya kadar hoşçakalın. Podcast dinle.